Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de biraz Almanya'yı konuşacağız. Aslında bizim izleyenlerimizin de malumu Almanya birkaç haftadır epey bir hareketli. Onlarca şehirde on binlerce kişinin katıldığı eylemler yapılıyor. Bu eylemlerde ırkçılığa ve faşist parti AfD'ye karşı vatandaşlar sokağa çıkıyorlar Almanya'da. Biraz bunun detaylarını konuşacağız. Hem talepler ne bunu konuşacağız. Hem de biraz mesele nasıl başlamıştı ve bundan sonraki süreç nasıl ilerler diye Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir'e soracağız. Yücel, hoş geldin.
Teşekkürler Zeliş.
Şimdi bize aslında biraz meseleyi en baştan anlatır mısın? Yani şöyle AfD'nin daha doğrusu ırkçıların bir gizli toplantı yaptığını ve bu toplantıda konuşulanların da ortaya çıktığını biliyoruz. Bundan sonra zaten eylemler başlamıştı, tepkiler başlamıştı. Ama ne olduğu kısmını bize bir hatırlatır mısın?
Ya işin başlangıcı şu, 25 Kasım 2023'te bir grup neonazi, faşist, AfD yöneticisi ve milletvekilleri de var aralarında. Bunlar Potsdam, yani Berlin'e yakın küçük bir şehir ama Brandenburg Eyaleti'nin başkenti. Orada bir toplantı yapıyorlar bir otelde, göl kenarında. Bu otelde ülkede çok fazla göçmen var, yabancı var, mülteci var, biz bunları nasıl geri gönderebiliriz? Bu da tersine göç olarak ifade edilir. Remigrasyon Almancasıyla bir geri gönderme hareketi üzerine konuşuyorlar, tartışıyorlar. Sonra bu toplantının yapılacağını korektif gazeteciler inisiyatifi ya da araştırmacı gazeteciler girişimi tarafından takip ediliyor. Toplantının yapılacağına dair o özel kişilere sadece bu davete gönderilmiş. Bu davetiyi alanlardan bir tanesi korektife bu bilgiyi sızdırmış ve onlar da otele bir muhabir yerleştirmişler, kameralar yerleştirmişler, toplantıyı ayrıntılı olarak ortaya çıkardılar, kaydettiler daha doğrusu. Ardından da o toplantıya katılan kişilere sorular yönelttiler. Konuşmalar içerisinde katılıp katılmadıklarına dair vesaire. Şimdi bu bütün araştırma daha sonra yayınlandı. Yani Ocak ayının ikinci haftasında yayınlandı. Yanılmıyorsam 12 Ocak'tı. Bu yayınlanınca birden tabii ki ülkede bir şok etkisi yarattı. Yani hem AfD eş başkanının özel danışmanı var yanlarında. AfD Federal Parlamento Milletvekili var. AfD'nin Saksoni-Anhalt Grup Başkanı var ve diğer yöneticiler. Bir de gerçekten de Avusturya'dan gelen Martin Zellner diye bir Nazi var ve bu Identity Bewegung kimlik hareketinin tanınmış bir siması aslında. Tam da bu ırkçı planlar yapan birisi ve bu konuda da kitap da yazmış. Şimdi bu korektif bunu yayınladıktan sonra ülkede büyük bir dalga oluştu. Çünkü nasıl olur da Almanya'da işte 20 isim de belirtiyor, sayı da belirtiyor. 20,2 milyon Alman ırkından olmayan göçmen var. Bunları deport edelim. Bu deport edilecek yerler bile şey yapılıyor. Afrika'ya gönderelim bunları. Ve bunlar arasında da bir sınıflandırma yapılıyor. Önce iltica etmiş ama ilticası kabul edilmeyenler. Sonra Almanya'da olup da yabancı olanlar, yani Alman vatandaşı olmayanlar. Ardından da Alman vatandaşı olanlar ama entegre olmayan, asimile olmayan daha doğrusu Alman vatandaşlığını almış ama hukuken bir Alman ama şey olarak köken, etnik kimlik olarak da Alman değil. Bunlar hepsini sınır dışı edelim Afrika'ya kadar bile. Bunun tabii ki tarihsel paralellikleri ortaya çıktı. Wannsee Konferansı var. 1942 yılında Yahudilerin Avrupa'daki Yahudilerin deport edilmesi üzerine bir plan yapılmış, bir konferans yapılmış. O konferansa da o dönem tabii ki Hitler faşizmi iktidarda ve Hitler'in güvenlik aygıtında olan üst yöneticiler bir araya geliyor ve 11 milyon Yahudinin nasıl deport edileceğini konuşuyor, tartışıyor. Sonra bu plan büyük kısmıyla hayata geçiriliyor. Bu tabii ki bu tarihsel arka planla olunca toplumda büyük bir reaksiyon yarattı. Yani nasıl olur tarihi böylesine olan bir ülkede bir kez daha insanlar sınır dışı edilir, deport edilir ve bu insanlar aynı zamanda Alman vatandaşı deyince tepkiler ilk olarak 14 Ocak günü Potsdam'da, yani bu toplantının da yapıldığı yerde başladı. Başbakan Olaf Scholz katıldı, Dışişleri Bakanı katıldı. Aynı gün Duisburg'da oldu ve ardından büyük bir dalga oldu. Ben o ilk dalganın sonrasında Salı günü Köln'de bir spontan bir eylem oldu. Yani böyle 300-500 belki de 1000 kişinin katılacağı konusunda bir hazırlık yapılmıştı. O gösteriye de 30 bin kişi olmuş birden toplandı. Yani ses düzeyini falan hepsi çok küçüktü ve birden 30 bin kişi geldi. Ardından diğer kentlere yayıldı bu olay ve tabii ki şu anda özellikle ırkçı partinin yasaklanması, ona verilen finansmanın kesilmesi ve ırkçılıkla etkili bir mücadele sürdürülmesi konusunda sokaklarda, en küçük kasabada bile bu oluyor. Yani böyle eskiden küçük büyük eylemler de olmadı. Belki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük eylemleri bile sahne olan kasabalar var şu anda. Kentler var. Böyle bir büyük bir dalganın içerisindeyiz şu anda.
Peki şöyle soralım. Şimdi geçtiğimiz günlerde de önümüze haberler düştü. Almanya Federal Meclisi'nde ülkedeki göçmenlerin çifte vatandaş olmasını kolaylaştıracak bir düzenleme kabul edildi. Peki bu toplantıyla bunun bir bağlantısı olabileceğini düşünüyor musunuz? Yani birbirini tetiklemiştir denebilir mi?
Hayır. Yani tamam, önceden bir yasa tasarısı vardı hükümetin gündeminde. Göçmenleri daha kolay bir şekilde vatandaşlığa geçirme konusunda planlar vardı ama bu özellikle AfD'nin remigrasyon planı, yani çoktan beri dile getiriliyor aslında. AfD'li milletvekilleri bunu söylüyor, aşırı sağcılar söylüyor ve göçmenleri sınır dışı edelim. Çünkü ülkemiz giderek nüfus bozuluyor. Biz bunları sınır dışı edelim. Tabii ki vatandaşlığın kolaylaştırılması, onlar buna karşı, özellikle mültecilerin ülkeye gelmesi, sığınmacıların gelmesi ve sığınmacılara yardım verilmesi, bunlara karşı, ama tek başına sırf vatandaşlık yasasının görünürdeki kolaylaştırması, öyle diyelim, çifte vatandaşlık oldu ama onu aynı zamanda birçok şarta bağlayan bir düzenleme. Yani bir taraftan da sertleştiriliyor, hatta geri almayı da öngörüyor yasada. Hani antisemitist davranışlarda olanların alınmasını gerektiriyor ama arka planında aslında Almanya'da göçmen nüfusu çok, ister Alman vatandaşı olsun ister olmasın, bunların aşamalı olarak geri gönderilmesi, planın özü bu.
Evet. Şimdi bir yandan bu eylemlere hükümet temsilcilerinin de katıldığını belirttin ya, biraz orayı açar mısın bize? Yani özellikle AfD üzerinden düşündüğümüzde hükümetin burada iki yüzlü bir politika izlediğini düşünüyor musun?
Kesinlikle. Yani her şeyden önce aşırı sağın yükseliş nedenlerini ortaya koymadan, buna nasıl önlem alınacağını tartışmadan, sırf AfD'ye karşı bu gösterileri demokrasiyi savunma adına, işte özgürlükleri savunma adına böyle bir eylemlere katılması, bunun mücadele içerisinde görünüyormuş gibi olmaları samimiyetsizlik. Çünkü ırkçılığın Almanya'da, diğer bütün Avrupa ülkelerinde de var tabii ki, sadece Almanya'yla ilgili değil ama Almanya'da şu anda bir yükseliş içerisinde ve yükselişinde aşamaları ve nedenleri var. Bu nedenlere baktığımızda öncelikle şu anda iş başında olan hükümeti izlemiş olduğu politikalar, ekonomik sosyal alanda toplum giderek daha fazla yoksullaştı. Enflasyon arttı, enerji fiyatları hızla arttı. Aynı şekilde Ukrayna Savaşı ile birlikte toplumda bir korku ve endişe oluştu ve bu korku ve endişeler yarın acaba ne olacak diye. Yani büyük bir savaşa mı gireceğiz? Almanya bir taraftan hızlı bir şekilde silahlanıyor. Diğer taraftan ise koronanın yaratmış olduğu korku ve tedirginlik de oluştu. Ve toplumdaki büyük korkuların asıl kaynağı şu anki hükümet. Ama şu anki hükümet o korkuları giderme, ekonomik sorunları düşürme, enflasyonu düşürme, insanlara iş güvencesi verme gibi nedenleri ortadan kaldırmak yerine sadece görünürde bir eylemlere katılması, burada bir antifaşist mücadeleyi sürdürmesi samimiyette, çünkü yükseliş nedenlerini dediğim gibi ortaya koymuyor. Yükseliş nedeniyle mücadele etmediğiniz takdirde şu anda sokağa çıkıp, evet milyonların sokağa çıkması çok önemli, çok anlamlı. Bu açıdan çok değerli gerçekten de, çünkü hep bunu yayınlarda söylüyorum. Tarihsel bellek oldukça güçlü demek ki. Yani kısa bir süreçte bu kadar yüz binlerce insan sokağa çıkıyorsa ve bu sokağa çıkanların çoğu da Alman tarihinde yaşanan karanlık dönemi hatırlatıyorsa ve bu karanlık dönemin bir kez daha bu topraklarda olmaması çağrısını yapıyorsa ve bunun için de ailesiyle, çocuklarıyla herkes meydanlara iniyorsa bu çok önemli ve değerli. Ama bunu kalıcı ve engellemenin yolu ırkçılığın yükseldiği nedenleri ortadan kaldırmak lazım ki bu kaldırdığı takdirde zaten insanların korkuları azalır, kendisini daha güvende hisseder ve bir arada yaşadığı göçmenlere karşı da ön yargı ve düşmanlıkları beslemez. Şu anda eğer özellikle mülteciler başta olmak üzere göçmenlere karşı toplum içerisinde ön yargılar ve korkuları artmışsa bu ön yargı ve korkuların nedeni aynı zamanda ekonomik sosyal nedenlerden. Konut yapmazsanız insanlar konut ararken daha fazla kira veriyorsa o zaman sorumlusu yine işte göçmenleri görüyor, mültecileri görüyor ve diğer sorunlar içerisinde gerekli. Göçmenleri ve mültecileri sorun olarak değil bir zenginler olarak görme anlayışı yayabilirse ve bunların da ülkenin hakikaten de ekonomisine büyük bir katkısının olduğunu zaten kendileri söylüyor. Demin söylediğin vatandaşlık yasası ya da her gün hükümet neredeyse kalifiye iş gücü getirmek için Almanya'da yeni düzenlemeler yapılıyor. Çünkü ülke ekonomisinin dönmesi için ülke sanayisi açısından göçmen emeğinin çok değerli olduğunu ve Federal Çalışma Ajansı bile yılda neredeyse 400 bin net dışarıdan iş gücü ihtiyacımız var diyor. Bu olmadığı takdirde Almanya ekonomik olarak bugünkü Almanya olmayacaktır tabii ki.
Evet. Şimdi bir yandan bu eylemlerde temel talep olarak AfD'nin kapatılması gündemde, yani bu talep temel talep olarak öne çıkıyor. Bunu görüyoruz. Bir yandan ama şöyle bir bağlantıyla soracağım. Yine aslında yakın bir zamanda şöyle bir karar almıştı Anayasa Mahkemesi. Başka bir aşırı sağcı parti, eski adı Nasyonal Demokrat Parti olan partinin hazine yardımının kesilmesi kararı çıkmıştı. Sanıyorum henüz uygulanmaya başlamadı ama bu karar uygulanacak ve 6 yıllığına hazine yardımı kesilecek. Birincisi bu, yani bu değerlendirmeyle beraber de bakıldığında AfD için hemen doğrudan bir kapatma olmasa da bu tür uygulamalar hükümetin gündeminde mi?
Gündeminde, özellikle Salı günü demin ifade ettiğin Federal Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın bir örnek teşkil edilebileceği ifade ediliyor. Yani devletten yardım alması. Çünkü federal parlamentoda bir grubu var bu partinin. 87 tane milletvekili var ve aynı zamanda bir sürü eyaletin de grubu var. Kısa bir süre önce diyelim Hessen eyaletinde seçimler oldu. Orada neredeyse asıl olarak ana muhalefet partisi ve şehir belediyelerinde artı burada partiler seçimlere girdiklerinde almış oldukları oyun belli bir miktarına denk gelen finansman yardımı alıyorlar. Ayrıca insanlar partilere yapmış olduğu bağışları sonra ödemiş oldukları vergilerden de düşürüyorlar ve devasa aslında büyük bir bütçe oluşuyor. Şimdi yasaklanabilir mi? Bir soru bu. Çok tartışılıyor. Alman basında da var. Hükümet cephesinde tartışma var. Bu demin söylediğin Die Heimat eskiden NPD'ydi. Açıkta Nasyonal Sosyalist bir parti. Hitler faşizminin devamı olarak, yani NSDAP'nin devamı olarak ifade ediliyor. Bu parti konusunda hakkında daha önce iki kere yasak başvurusu yapıldı. 2003 yılındaki yasak başvurusu, bu örgüt içerisinde çok sayıda istihbarat elemanı var. Yöneticileri istihbarat elemanı. İstihbarat elemanları yönetici olduğu için bu partiyi eylemlerinden dolayı yasaklayamayız dedi Anayasa Mahkemesi. Sonra hükümet bir ikinci Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı. Almanya'da partilerin yasaklanması için federal hükümetin, federal meclisin ve birlikte başvuru yapması gerekiyor. İkinci bir başvuru yaptı. 2017'de onun kararı verildi. Orada da MP'de evet anayasaya aykırı, özellikle nasyonal sosyalizmin özlemini duyan, bunu hedefleyen bir partidir. Anayasa olarak bunu karar veriyoruz. Ancak bunun değiştirici bir yönü yok. Yani küçük bir parti olduğu için bir düzeni değiştirme, ifade ettikleri görüşleri ve programları hayata geçirme imkanı yok. Onun için bu partiyi yasaklamayalım. Şimdi birinci ve ikinci kararlara baktığımızda ırkçı örgütler ve düşünce olarak AfD'nin de şu anda bakarsak İçinde ne kadar istihbarat elemanı olduğunu biz bilmiyoruz. Ama bu ülkenin istihbarat örgütleri mutlaka biliyordur. Ne kadar istihbarat örgütü var. Hatta AFD'nin daha önce istihbarat örgütü başkanı ile bir görüşme yaptı. Görüşmeler yaptı. İstihbarat örgütünün bu partiye yasaklanmaması için, takip edilmesi için öneriler yaptığı da Alman kamuoyunda ortaya çıkmıştı. Ki o Anayasa Koruma Teşkilatı Başkanı şimdi ayrı bir parti kuruyor. Şimdi ama halk arasında nefret, demin senin söylediğin son kararda finansmanın, desteğin kesilmesinin temel nedeni halk arasında, yani ülkede yaşayan insanlar arasında nefreti körükleme, düşmanlığı yaratma olarak belirtiliyor. Aynısını AFD için de aslında söylemek mümkün. Çünkü bu parti yıllardır göçmenlere karşı, sığınmacılara karşı nefreti körüklüyor, düşmanlığı körüklüyor ve İslam'ın örneğin Almanya'ya ait olmadığını, işte İslamcılar, İslami grupların potansiyel birer tehlike olduğunu hep bunu söylüyor. Dolayısıyla normal koşullarda şu anda halk arasında nefreti körükleyen ve belli bir grubu, özellikle Potsdam'daki son toplantıyı da göz önünde bulundurduğumuzda belli bir grubu doğrudan hedef seçen bir yapıda var. Şu anda tabii ki Potsdam'daki toplantıda AFD var mıydı yok muydu? AFD yöneticileri diyor ki bu toplantı bizim partimizi bağlayan bir toplantı değil. Kişiler kendi bireysel tercihleri nedeniyle oraya gitmişlerdi. Dolayısıyla partinin katılmadığı, düzenlemediği, kurumsal olarak düzenlemediği bir toplantıdan dolayı bütün parti sorumlu tutulamaz deyip işin içinden çıkmaya çalışıyorlar. Bana kalsa ama parti olarak işin içindeler. Yani katılanların konumlarına baktığımızda sadece bireysel tercihler değil, aynı zamanda kurumsal olarak da işin içinde olduğunu ifade etmişler. Kolektif'in yayınladığı belgelerde zaten AFD eş başkan Alice Weidel'in danışmanı, bir numaralı danışmanı katılıyor ve o da diyor ki biz parti olarak buradayız diyor. Yani üzerimize düşeni yaparız diyor ve bunu sonradan inkar etmediler. Adamı görevden aldılar. Yani bu belgeler ortaya çıktıktan sonra onu görevden almayı tercih ettiler.
Evet. Peki asıl sorulardan biriyle toparlayalım isterim. O da bu eylemler, bu yani evet güçlü katılımlar, çok yaygın eylemler. Ama sence bu eylemler nereye evrilir? Yani şu an ilk sıcaklığıyla ortaya çıkan bir eylem çeşidi midir bu? Bundan sonra nasıl ilerler süreç sence? Aynı zamanda tabii bunun toplamında sence... Nasıl soralım? Güçlenerek çıkan, bu eylemlerden güçlenerek çıkan kim olur?
Eylemler devam edecek. Yani şu anda görünen o. 27'sinde Almanya çapında yine pek çok eylem olacak. Çünkü 27 Ocak Auschwitz toplama kampının Kızıl Ordu tarafından kurtarılışın yıl dönümü. Bu sefer bu vesileyle insanlar bir kez daha tarihi hafızayı güçlendirmek için böyle etkinlikler yapılıyor. 3-4 Şubat'ta da yine pek çok kentte insan zincirleri oluşturulacak. Bu başta tabii ki Berlin'de, parlamentonun etrafında. Önümüzdeki, yani bu yılın Almanya'da açısından bir önemli bir kavşak yılı olacağını tahmin ediyorum. Aşırı sağın ilerleyişi ya da gerileyişi konusunda. Çünkü önümüzdeki Haziran ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Bu Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ daha güçlü çıkarsa, Avrupa'nın diğer aşırı sağ hareketleriyle birlikte Avrupa'da daha etkili bir güç olabilir parlamentoda. Ama en önemlisi Almanya'da Eylül ayında 3 tane eyalette seçimler var. Yani Doğu Almanya'daki 3 tane eyalette Brandenburg, Saksonya-Anhalt ve Thüringen'de. Bu 3 eyalette şu anda kamuoyu araştırmalarına göre AfD'nin oy oranı yüksek. Birinci parti durumunda. Bu bazılarında %30'un üzerinde, bazılarında İşte yakın, tek başına hükümeti kuramıyor ama açık arayla da birinci parti pozisyonuna geliyor. Şimdi bu dalga, yani AfD'nin meclisten, seçimlerden birinci parti olarak çıkmasını engellemek ve en önemlisi önümüzdeki 25 yılın 2025'te de yine genel seçimler olacak. O genel seçimlerde de AfD'nin alacağı oy Almanya'da büyük partilerin bir araya geldiği, kolay bir hükümet olmayacak. Biraz Hollanda gibi bir pozisyona düşebilir Almanya. Onun için şu anki hareket, yani hükümetin de işin içinde olması, belli diğer grupların işin içinde olması, aynı zamanda Almanya'yı bekleyen bu önemli seçimlerde AfD'yi mümkün olduğu kadar aşağı çekmek, aşağı düşürmek. Şimdi aşağı düşebilir mi bu eylemlere baktığımızda? En son bir kamuoyu araştırması yayınlandı. %1,5 civarı görünüyor, düşüyor. Düşen oy oranı. Ama sürekli bir hareket halinde olduğunda bence AfD protesto nedeniyle oy verenler var. Yani ırkçı, faşist olmayan, milliyetçi olmayan ama mevcut partilerin, hükümet partilerinin izlemiş olduğu politikalara tepki duyan ve bu tepkilerini açık bir şekilde ifade edenler AfD'ye bir tepki olarak oy veriyorlar. Şimdi bu partinin ırkçı ve sağcı olduğunu gören kesimlerin bir kısmı ayrılabilir. Yani oy vermeyebilir. Ama bunun oranını şu anda bilmiyoruz. Ne kadar olur? Ama bir kısmı da sağcı faşist görüşlerine daha fazla yapışarak daha içine kapanmış, daha sağlam milliyetçi bir partiye dönüşmesini sağlayabilir. Bu iki eğilim Almanya'da önümüzdeki sürecin en büyük şeyi, muhtemel gelişmeleri. Ama aynı zamanda yeni partiler, yani AfD'den kaynaklı bu tepkiyi toplayan partiler skalasına önümüzdeki dönemde sol ulusalcı Sara Wagenknecht'in başını çektiği yeni bir parti kuruldu. O da cumartesi günü kuruluşu şeyini programını ilan edecek. Ayrıca anayasa, eski anayasayı koruma örgütü, yani istihbarat örgütü başkanı, MIT'in başkanı diyelim Türkçesi, Türkiye'deki versiyonuyla hani anlaşılması için, MIT'in başkanı MIT'ten atılıyor, sonra parti kuruyor. Yani Almanya'daki şey açısından baksak, anayasa koruma örgütü başkanı da göçmenlere karşı yapılan saldırıları onayladı. Ondan dolayı hükümet bunu görevden aldı. Görevden aldıktan sonra Hristiyan Demokrat Parti, Muhafazakar Parti milletvekili olmak istedi. Olmayınca bu sefer o partinin bir derneği olan Vertunion Değerler Birliği'nin ile birlikte bir parti kurmaya çalışıyor. Yani eski şeyi, şu anki eski Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı bir parti, o da sağcı, milliyetçi. Böylece partiler skalası artar ve belki de orada AfD protesto nedeniyle oy verenler aynı zamanda bu partilere oy verebilir. Böyle bir beklenti var. Özellikle Doğu Almanya'da seçmenlerin büyük kısmının, en azından bir kısmının diyelim, büyük kısmı demeyeyim de Sara Wagenknecht hareketine destek vereceğini diye düşünüyorum. Ama bu eylemlerin sonucuna bakarsak toplamda bir dünyada bir aşırı sağ milliyetçiliğin olduğunu biliyoruz. Irkçılığın yükseldiğini biliyoruz Trump'la birlikte. Yani diğer öncesi de var tabii ki ama genel toplam baksak ivmenin, eksenin giderek sağa kaydığı bir süreç dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Almanya'daki bu eylemlerin aynı zamanda bu havayı püskürtmek için bir dinamik olabilir. Şu anda çok yaygın bir şey göremiyoruz diğer Avrupa ülkelerinde. Benzer hareketlerin oluşacağına dair bir veri göremiyoruz. Ama Almanya'da eğer bu ivme sonuç alırsa, bir mesafe kat ederse bence dünya çapında yükselen sağ hareketlerin etkisini azaltmak emekçi sınıflar içerisinde özellikle etki sağlıyor. Çünkü biz Almanya'da AfD kimden oy alıyor diye baktığımızda bu AfD'nin oy almış olduğu kesimlerin emekçi sınıflar, gelecek korkusu içerisine düşen orta sınıflardan aldığını, ama bu boşa çıkarılabilirse o zaman dünyada bir dönüşüm olabilir. Aksi takdirde Trump'ın önümüzdeki işte bu yılın sonunda Amerika'da yapılacak seçimlerde yeniden kazanması durumda dünyadaki sağ eğilim daha da sağ, daha faşistleşmiş, daha gericileşmiş bir dünya sahnesine girebiliriz 2025'te. Yani bu açıdan Almanya'daki bu antifaşist eylemlerin gerçekten önemi çok büyük ve bu antifaşist bilinçle hareket edildiği takdirde geriletmesi mümkün.
Çok teşekkür ediyoruz. Sana kolaylıklar diliyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum.
Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşçakalın.